أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا معين، يا حنان يا منان، يا كريم يا غفار، يا رحيم يا رحمن. مولانا إمام الرباني قدس الله سره الصمداني، مبارك العلماء ورثة الأنبياء sözü alimleri methetmek için yeterlidir buyurdu. Alimler peygamberlerin varisleridir, mirasçılarıdır. Mübarek sözü alimlerin nedenli medhe, mazhar olduklarını göstermek için yeterlidir. İlim en büyük rütbeyi insana temin ediyor. Rutbetül ilim alel rutab. Bu Draman yokuşundaki virajdaki bütün arabalar alınsın diyor. Belediye otobüsü kalmış orada, dönemiyor bir türlü. 34 TV 7903'te kapısı açık kalmış. Bu arkadaşlar arabalarına mukayyet olsun. El ulema'u varasetul enbiya'i. Alimler peygamberlerin varisleridir, mirasçılarıdır. Bu söz var ya, bu mübarek söz alimleri methetmekte yeterlidir. Peki bu miras yolu gelen ilimden murat ne? Bu miras yolu gelen ilimden murat şeriat ilmidir buyurdu. Alimler peygamberlerin sahip oldukları şeriat ilmin varisleridir, mirasçılarıdır. Bize Enbiya-i İzam salavatullahi ala nebiyyina ve aleyhimden ecmainden peki miras kalan ilim şeriat ilmidir. Burada bir şey söylemek gerekirse, yani insan anasından babasından kendisine bir şey miras kalsa, yani yaşı 90 bile olsa, bu sedyede yatan bir hasta bile olsa, insan mutlaka o ana babasından veya birisinden intikal eden mirasa mukayyet olur. Ölmeye doğru yüz tutsa bile yine yataktan beni kaldırın, götürün mahkemeye, ben mirastan hissemi alacağım der. Yani bütün peygamberlerden miras kalan, tevarüs eden bu ilmin de Müslümanlar tarafından bir miras gibi telakki edilip ona sahip olmaları gerekir. Kur'an-ı Kerim'in tek bir kelimesi bile anlaşılmaz duruma düşerse, tek bir kelimesi bile gereği gibi anlaşılmaz duruma düşerse Allah bunun hesabını bize soracak. Sonra Sultan buyurdu ki, şeriat ilminin bir suret tarafı vardır, bir hakikat tarafı vardır. Bizim tabirimizle bir görünen taraf var, bir de görünmeyen taraf var. Madalyanın iki yüzü var. Veya bu ilim bir bina gibi ise, bunun bir herkese bakan bir tarafı var, bir de herkese bakmayan bir muhtevası var, görünmeyen bir tarafı var. Şeriat ilmi de aynen bu özelliğe sahiptir buyurdu. Ve şeriatın suret tarafı dediğimiz, affedersiniz kabuk tarafı dediğimiz tarafı ulema-i zahirin nasibidir. Allah-u Teala ulema-i zahirin de sayu gayretlerini meşgul buyursun, kabul buyursun diyor. Herkes tarafından bilinebilen, ondan sonra anlaşılabilen hükümler şeriatın suret tarafı oluyor. Ulema-i zahir sadece bu tarafı anlayabiliyor. Biraz sonra söyleyecek, bir de herkese açık olmayan ulema-i rasihun var. Onların bildikleri de çok daha farklı bir şey. Ulema-i zahir her ne kadar büyük insanlar olmakla birlikte ulema-i zahir büyük ulema olmakla birlikte bunlar sadece İslamiyet'in görünen tarafının hammallığını yaparlar. Kale yekulu Nasara yensunu Nasran. Bir ayet-i kerimeye işte lügat manası verme vesaire. O yönlü şeriattan haberi olan veya Kur'an-ı Kerim'i o yönlü bilme ulema-i zahirin nasibidir diyor sultan. Kaldı ki yani buna bile vakıf olan insanlar gittikçe azalıyor. Halbuki bu kadar efendim zahiri manayla, suretteki manayla yetinme bu bir eksikliktir. Ama yine Allah Celle Celaluhu bu zatların sayini meşgul kılsın. Ulema-i rasihundan olmak için, yani çok derin alim olmak için bu insanların geçtiği yollardan geçmek gerekiyor. Bunlar birer basamaktır ama ilimde zirve değildir. En üst basamak değildir bunlar. Ama İmam Rabbani Kuddisesi Ruh biraz sonra ideal alim kimdir? Yani her yönüyle 24 ayar son altın gibi olan alim kimdir? El ulema varasetul enbiya. Alimler peygamberlerin varisleridir, mirasçılarıdır sözündeki alimden murat ne? Her ağzı laf eden insan alim midir peki? Ve yelleti tetaallaku bi muhkematil kitabi ve sünneti. Ulema-i zahir dediğimiz birinci sınıf ve de İmam-ı Rabbani tarafından yetersiz görülen alimlerin peki bildiği bu şeriatın sureti var ya, şeriatın sureti Kur'an-ı Kerim'deki muhkem ayetlerin Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetindeki muhkem ayetlerle alakalı olan meselelerden oluşuyor. Kur'an-ı Kerim'de olsun, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şeriflerinde olsun, muhkem ayetler var, muhkem hadisler var. Müteşabih ayetler var, müteşabih sünnetler var. Muhkem ayet demek herkes tarafından rahatlıkla anlaşılabilen ayetlerdir. Diyelim ki İslam'ın şartlarını oluşturan işte namaz, oruç, hac, zekat ve diğer helal ve haram meseleleriyle alakalı ayetleri herkes anlar. Herkes anlar. Manası herkese açık olan ayetlere veya hadislere muhkem ayet diyoruz, muhkem sünnet diyoruz. Amma ve lakin bir de manası herkese açık olmayan, esrarengiz, çok çalışmaya, sadece ayetler değil, başka şeyler de lazım ki ancak biz o ayetlerin veya hadis-i şeriflerin manasını gereği gibi anlayalım. Bir de böyle müteşabih ayetler vardır. Sultan ona da temas edecek. Şimdi, herkesin bildiği manası, herkese açık olan ayetlerden haberi var. Amma ve lakin herkese manası açık olmayan ayet ve hadisler var. Bir de bunlara peki vakıf olanlar var. Birinci kısma hakim olan, sahip olan alime ulema-i zahir deniyor. Ne o? İşte dediğimiz gibi namaz, oruç, hac, zekat, işte faizin haramlığı, zinanın, içkinin haramlığı vesaire vesaire. Bu türden efendim mana taşıyan ayetlere muhkem ayetler, Peygamber Efendimizin hadislerine muhkem hadisler deniyor. Ama bir de manası herkese açık olmayan, esrarengiz veyahut da çok ilim sahibi olmaya ihtiyaç gösteren müteşabih ayet ve sünnetler vardır. Bir de bunlara sahip olanlar var. Sultan diyor ki, vakikatuhu, şeriatın sureti sadece manası açık olan ayet ve hadislerdir. Bir de şeriatın hakikati var, özü var. Peki, manası herkese açık olmayan tarafı var. O ise yiye nasibul ulema-i rasihin radıyallahu teala anhum. Bunlar ise ulema-i rasihun, ilimde derinlik sahibi. İlimde bizim tabirimizle süper olmuş insanlardır. Bir de bunlar vardır ki ve yelleti tetaallaku bi müteşabihatil kitabi ve sünnetin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mesela müteşabih sünnetleri var, hadis-i şerifleri var. Başta Kur'an-ı Kerim'de müteşabih ayetler vardır. Bu ayetlerin esrarını, sır perdesini aralayan, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerdeki gerçek mana ve muradını bilebilen insanlara ise ulema-i rasihun deniyor. Bir tanesi evin dışına bakıyor, diyor ki ev budur. Öbürü ise hem evin dışına bakıyor, evin dışını biliyor, hem de evin içine girmiş. İçerideki mesela mimariyi biliyor. Odaları, salonu vesaire, mutfağını, banyosunu, her şeyini A'dan Z'ye biliyor. Bir tanesi şeriatın kabuğunda kalmıştır, öbürü ise peki içinde nüfuz etmiştir. Birisi cevizin kabuğundan bahsediyor gibi la teşbih ve la temsil, öbürü ise cevizi kırmıştır, içindeki peki yenen kısma ulaşmıştır. İkisi de muazzamdır, ikisi de peki mukaddestir, fakat biri çok ileride. Şimdi muhterem kardeşlerim, İslamiyet'te ilmi mantık şudur. Bir insan ilim tahsiline çalışırken kafası efendim dolduğu paralelde kalbinin de dolması esastır. Sade kafanın dolması ve tatmin olması yeterli değildir. Kafa dolarken kalbinin de peki dolması gerekiyor. Bir zamanlar ilim önce tahsil ediliyordu. Hatta ve hatta buluğ çağına gelinceye kadar alim olunuyordu. Buluğ çağına kadar alınması gereken, üstattan alınması gereken ilimler alınıyordu. En geç 17 yaşlar, 18 yaşlara varıncaya kadar, yani işte mektebe, medreseye gidip hocadan alınması gereken ilimler alınıyordu. Buraya kadar alimlik, ulema-i zahirlik diyelim, tamamlanıyordu. Ondan sonra ise bir şeyhe intisap etmek suretiyle seyr-i sülükü de tamamlamak suretiyle hem dıştan hem içten peki onarım görmüş, bakım görmüş bir ehli ilim modeli vardı. Yani hem kafası gelişmiştir hem de peki kalbi gelişmiştir. Kafa ilimle doldu ama ve lakin kalp ise bomboş. Yani nefsi emmare hala dipdiri, hala bir ahtapot gibi sağa sola saldırıyorsa bu ilim mergup ve matlup değildi. Hem zahir hem batın ikisi de peki kemali yakalaması lazım. Bak İmam Rabbani Kuddise Sirruhu bir başka mektubunda suret ve hakikat türü ilmi anlatırken veya İslamiyet'in suretini ve hakikatini anlatırken diyor ki nefsi emmarenin 4 tane huyu vardır diyor. İnsandaki nefsi emmarenin 4 tane karakteri vardır. Bu karakterler hala yaşıyorsa o insanın imanı da, İslam'ı da, bütün şeriata bakan tarafı hep surette de diyor. Yani nefsi emmare adam olmadan önceki ilim zahirde kalıyor. Nefsi emmare adam olduktan sonra hasıl olan ilim ise o peki İslamiyet'in hakikat tarafını temsil ediyor. Nefsi emmarenin ibası vardır, tuğyanı vardır, münazaası vardır, inkarı vardır. Hepsi biri öbürüne yaklaşık manası vardır. Yani senin anlayacağın tabirle insan nefsi dik kafalıdır. İnsan nefsi emmaresi inatçıdır. Ondan sonra sürekli Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ile peki dinimi beni İslam'la dövüşür durur. Terbiye edilmemiş olan nefiste bu hasletler, bu iba, tuğyan, münaza, inkar devam ettiği müddetçe bu adamın sahip olmuş olduğu ilim zahirde kalır. Bu adam binayı cepheden okuyor demektir. Bu adam sadece elbiseyi görüyor ama elbisenin kuşatmış olduğu, giydirdiği veya elbiseyi giyen adamın elbise altındaki tarafını bilmiyor, görmüyor, tanımıyor demektir. Sultan buyuruyor ki, nefsi emmarede bu 4 tane özellik kaldığı müddetçe, dünyada bundan daha büyük hakikat yoktur ha, ona göre. Nefsi emmarenin bu 4 tane özelliği hala dibdiri ise, canlı ise, bu insan tarikatta velayet makamlarından öteye geçemez diyor. Yani, velayet-i suğra, kübra, ulyada kalır bu. Kemalat-ı nübüvvetten haberi yoktur. şeriatın özü, yani cevizin yenen kısmı diyelim, la teşri ve la temsil, orayla alakası yoktur diyor. Peki ne zaman ki bu dört özellik, nefsin bu dört özelliği zımparaya girer, ondan sonra taşa tutulan kör bıçak gibi peki o nefis tertemiz yapılır, kirleri paslar atılır, o zaman yeni bir bünye, yeni bir yapıyla insan maneviyatta devam eder, yeni bir gömlekle. Bu yeni gömlek kemalat-ı nübüvvettir. Bu adamın namazı hakiki namazdır. Bu adamın orucu gerçek oruçtur. Bu adamın peki haccı zekatı hakikaten gerçek hac ve zekattır. Bu hal olmadığı müddetçe herkes surette kalır diyor. Şimdi suret ve hakikat olayı buradan kaynaklanıyor. Dolayısıyla birisinin sahip olmuş olduğu ilim, tamam mı, öbürüyle mukayese edilmeyecek kadar muazzamdır. İnsanın nefsinde bu dört haslet kaldığı müddetçe, bu insan var ya, bu alim var ya, bu dört nefsi emmarının bu dört dikenini, bu dört kolunu kesip de peki süper olmuş olan alimin varlığı karşısında, okyanusun karşısında damla gibi kalır. Kemalat-ı velayet yolda makam demektir. Gene burası büyük makamdır. Diyelim bir Muhyiddin İbn Arabi, bir Abdülkadir Geylani, bunlara sen küçük diyemezsin. Yani küçüklük kelimesi bile bunların büyüklüğünün yanında küçücük kalır. Ama bununla birlikte bu vadide yürüyen Allah dostları da kendi arasında kademelidir. Namı Rabbani Kuddisi Sirru buyuruyor, Rabbim bana bir artı bir iyilik yaptı, ben bu adamlarla adam oldum diyor. İbn-i Arabilerle, Abdülkadir Geylanilerle, Rabbim bu fakire diyor, bir ihsanda bulundu diyor. Baktım İbn-i Arabi vesaire, bunlar hala yolda diyor. Şimdi bu zatlar ki yüzyıllar boyu insanlara hidayeti peki anlatmışlar, insanlara hidayete ulaştırmışlar. Ama bunlar bir üstlerindeki kemalat-ı nübüvvet dediğimiz makam dikkat alındığı zaman deryanın karşısında damla gibi kalırlar diyor İmam Rabbani. Keşke damla kadar kalsa bile. Öbür mukayeseleri sen yap, tamam mı? Yani şeriatın sadece zahiri tarafıyla yetinen insana ulema-i zahir dedi. Ulema-i zahir dediğimiz ki bu ulema-i zahir bile göz kamaştırıyor ama ulema-i rasihun dediğimiz insanların karşısında bunların damla kadar bile bir ağırlığı yoktur. Bazen efendim affedersin yani ezilmişlikten dolayı ben bu ilmin efendim sahtekarı bile değilim diyorum. Gel bakayım şuraya bir gir bakayım şu konunun altına. Yani bu kelimeyi bile söylemem zaittir. Biz o kadar dibe vurmuş insanlarız biz. Yani bırak şimdi ulema-i rasihunu. Ulema-i zahir kaç kişi kaldı peki? Ayetlere para uğruna, dolar uğruna peki yanlış mana veren ne kadar da insanlar türedi. Ne ilmi ya, ne alimi ya. Alimi bir bulalım da ondan sonra geçelim bir de ulema-i rasihunu konuşalım. Ama ulema-i zahir bile kalmış değil. Onun için ilim lazım, zahiri ilim lazım. Tefsir, hadis, fıkıh say sayabildiğin kadar. Taşköprü Rıza'da Miftah-ı Siyade ve Menba-ı Siyade adlı kitabında der ki, Yavuz Sultan Selim'an aleyhi rahmeti vel gufran ulemasındandır. Miftah-ı Saadesinde diyor ki, bir insan alim olacaksa şu ilimleri görmesi gerekiyor. Ne o? Peki kaç adet ilim? Saydım bizzat gözümle. 360 para ilim. Bir insan eğer bu 360 ilmi tahsil ederse, bazılarını mesela üstattan ve hocadan elde edecek, bazılarını ise kendi sayı gayretiyle de elde edebilir diyor. Bu 360 ilmi görmeyen insana alim denmez diyor. Daha ulema-i rasihun ortada yok ha. Ona göre ulema-i rasihunun birinci ayağı bu. 360 peki ilimden haberi olacak artı bir de kalp ilimlerinde üstad olacak. Yani herkesin kıratı neyse, ayarı neyse ona göre ona değer verilmesi gerekiyor. Eskiden bizim ecdadımız büyük camileri yaptıkları zaman, hatta biraz daha genelleyerek söyleyecek olursak, camiler iki destekliydi. İki destekliydi. Caminin bir tarafına işte bu Nasara Yansurlu Arapça, tefsir, hadis, fıkıh ilimlerini öğreten bir medrese yapardı. Öbür tarafına ise tekke yapardı. Cami iki destekliydi. Cami iki destekliydi. Peki 80 sene önce, 90 sene önceki tahribatlarda cami bu iki destekten yoksun bırakılmıştır. Medrese de gitti, tekke de gitti, caminin payandaları yok oldu. Cami şu an her an heyelana gidebilir gibi. Bak Sultan Selim Camisi'ni ecdat yapmış ama temellerin oturduğu nokta çok hassas bir nokta. Ecdat belki camiden daha çok camiyi sağlam almak için koydukları payandalara masraf etmiş. Niye? Niye? İstanbul deprem bölgesi. Bu şimdi keşfedilmedi ki. Ve o kadar depreme rağmen bu camiler gene hala dimdik duruyor. Niye? Payandaları çok kuvvetli. Çatlayan yerleri sadece sıva. O da bir şey değil ki. Şimdi camiyi de manen böyle bir taraftan medreseyle, bir taraftan tekkeyle ne yapmışlar? Desteklemişler. İnsanlar bu iki kurumda eğitim gördü mü, Allah'ın izniyle caminin yıkılması mümkün değil. Bak Dede İsmail, Şeyhülislam İsmail Efendi, Allah gani gani rahmet eylesin. Bir tarafta tekkesi, öbür tarafta medresesi var. Ama git bak medreseye, kapısı kilitli, odalar boş. Odalar boş, odalar boş. Neden? Neden? Nimeti bilinmeyen kurum ve müesseseyi Allah böyle söke söke alıyor işte. Mevlana Celaleddin Rumi'nin neslinden Abdülhalim Çelebi vardı. Konya'daki Dar-ı Hilafet-i Aliye medreseleri yıkılırken gündüz yıkmadılar. Gece yıkıldı o medreseler saat 3'te. Çünkü Konya halkı yani dine çok düşkün bir halk. Dolayısıyla kesinlikle affetmezlerdi. Haliyle gündüz yıkmak mümkün değil. Geceleyin saat 2'de ve 3'te o medreseler yıkıldı. Konya ve havalesini irşad eden medreseler. Neticede dergaha giden, Mevlana Celaleddin Rumi'nin dergahına giden bir mürit oturuyor sokak lambasının altına, elini başına yaslıyor şöyle, başını eline yaslıyor ve ağlaya ağlaya hadiseyi zikrediyor. Tekkenin şehidi Abdülhalim Çelebi Efendi, Mevlana'nın nesli ve torunu, elinde el feneriyle birlikte tekkeye gidiyor. Zikir yapılacak, namaz kılınacak. Neticede bakıyor ki, lambanın dibinde birisi oturmuş ağlıyor. Bastonla şöyle vuruyor sırtına. Bakıyor ki, ah, tanıdığı müridi, ne yapıyorsun sen burada diyor. Dedi ki, Efendi Hazretleri dedi, işte görmüyor musun dedi, bak yıkıyorlar dedi balyozlarla medreseleri vesaire. Kakaya kalk kalk kalk dedi. Şimdiye kadar sen ve ben buraları içten yıktık. Şimdi onlar dıştan yıkıyor dedi. Yürü camiye gidelim dedi. Bunlar bizim kamburlarımız. Bu kamburları kim düzeltecek? Ecdat ilim artı irfan demiştir. İlim kafaya hitap eder. İrfan kalbe hitap eder. İlim kafa ilimleri. Peki irfan kalp ilimleri. Razi rahimeullahü teala Fatiha tefsirinde ihdinas sıratal müstakimi izah ederken buyuruyor ki hidayet denen şey nedir bilir misiniz? Hidayet denen şey veyahut da hidayette olan insan kimdir bilir misiniz? Burada muazzam bir kriter var, bir tespit var. Hem istidlali ilme hem de peki teskî-i nefs ve tasfî-i derûne sahip olan insan hidayet sahibidir diyor. İstidlali ilim ne? İşte Kur'an, hadis, şerifler vesaire, tefsir, hadis, fıkıhlar, Arapça vesaire falan şeriat ilimleri. Bir bu. Artı bir de teskî-i nefs ve tasfî-i derûn. Nefsi emmaresini, kafasını, gözünü dağıtan insandır hidayette olan. Hidayet eğer bu iki şey bir araya gelirse oluyor. Herkes kendi nefsine hesap sorsun. Kaç tanemiz hidayetteyiz? Kaç tanemiz dalaletteyiz? Veya kaç tanemiz tamdır? Kaç tanemiz eksiktir? Osmanlı'da ecdatta ilim felsefesi Razi'nin peki anlayışına göre tesis edilmiştir. Öyle ibareleri okumak, kitapları yutmak vesaire yok. Ecdat diyelim bir memur mu alacak? Tamam. Müracaat edene derdi ki sen kimin peki müridisin? Diyelim ki Ali Haydar'ın Ahisevi, Kuddisi Sirri onun, efendi babanın. Eskiden tekkelere şeyhleri devlet tayin ediyordu. Böyle bir külah kapan, yok bastonunu, yok cübbesini kapan, küt öyle oturmuyordu o oralara. Devletin kontrolündeydi tekkeler. Neticede ben efendim, diyelim bir söz gelimi Ali Haydar Efendi'nin tekkesine müntesim dendiği zaman tamam derdi. Dilekçeni kabul ettik, sen 15 gün sonra gel derlerdi. Devlet diyelim Ali Haydar'ın Ehiskevi'ye sorardı. Bize işte Ahmetoğlu Mehmet Bekir müracaat etti. Senin müridinmiş. Bunun ruh sicil dosyasını istiyoruz derlerdi. Tamam mı? Tamam mı?
Ya Allah!
Ruh sicil dosyasını istiyoruz derlerdi. Bunun Allah'a karşı itaati, ibadeti nedir? Muhammed Mustafa'nın sünnetine mukayyetliği nedir? Kur'an'a, hadis-i şeriflere peki hakimiyeti nedir? Ahlakı nedir? Nefsi terbiyesi nedir? Tarikat dersi yapar mı? Yapmaz mı? İnsanlarla beşeri ve sosyal ilişkileri nereden gidiyor vesaire? Yani istihbarat istiyor ondan Şeyh Efendi'den. O da derdi ki bu diyelim mesela iyidir tarikat derslerini yapar ama karıdan kızdan da vazgeçmiyor. Ondan sonra paraya işte bazen iştah duyar bazen duymaz. Menfaatine düşkün değildir. Onun emanete hıyanetlikte tam yani müteyakkız değildir. Raporu verir, ondan sonra diyelim merkez onu değerlendirir. Eğer olumlu bulurlarsa eyvallah gel kardeşim senden cacık olur, Arap sabun olur der gibi adamı memuriyete alırlardı ondan sonra. Çünkü ruh bazında yani kalp bazında adam olma selayetine sahip olmayan bir insana yetki vermiyorlardı. Bunun mantığı şuydu. Bu adam eğer İslami noktada veyahut da diyelim ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini muhafazada eğer bu adam ciddi ise devlet gibi muhafazası elzem olan bir konuda hayli hayli bu insan ciddidir neticesini anlarlardı. Eğer bu adamın Muhammed Mustafa'nın izinden gitmek gibi bir derdi yok, sünneti muhafazada peki bir telaşı yok ise, şeriatın yaşanmasında peki bir ciddiyeti yok ise, ulan bu memur olsa bu devleti satar be derlerdi, yok oğlum yürü derlerdi. Şimdi ne oluyor? Bazı müessese ve makamlarda maalesef git diyorlar, Lyons locasından, Mason locasından belge getir diyorlar. Masonluk belgesini ibraz edersen seni, diyelim işte o kürsüyü alıyorlar. Böyle oluşumlar var Türkiye'de. Şu an İstanbul'da en cazibeli arsalar, en görkemli diyelim mesela manzarası o biçim yerler bile bir takım kalantor masonlar tarafından alınıyor. Parayla alınıyor, geliyor senden alıyor. Ama satarken var ya, müşteriye diyor ki, git diyor sen Lyons kulübüne veya Rotaryen ol, belgeyi getir, ondan sonra bu araziyi ben sana satıyorum. İsmail'a, Türkiye böyle satılıyor. Hangi hürriyetten bahsediyoruz biz? Ülkeni bile dünyadaki peki blok devletler tayin ediyor gündemini. Sen bile ülkenin gündemini tayin edemiyorsun. Görünüşe tamam birileri gözüküyor ama bak neler oluyor. Masonluk da bir tarikattır. Ama negatif bir tarikat. Bak elin adamı ne yapıyor? Kendi tarikatının prensipleri nasıl uyguluyor? O tarikatta olmayana bile adam mülk satmıyor. Ecdat böyle yapıyor, fena mı yapıyor peki? Önce adamın kimyasına bakıyorlar, kimyasına. Eğer haram yiyorsa vazife yok. Bu adam halis, helalla besleniyorsa gel kardeşim. Ben sana görev vereyim diyor o zaman. Zahir'de şair Şinasi mesela sakalını kestiği için memuriyetten atılmıştır. Nedir yani bir sakal yüzünden bir insanın ekmeğiyle oynanır mı? Oynanır işte. Ecdat diyor ki eğer bu adamın sakalı var ise... Yani sahtekardan bahsetmiyorlar ha, ideal Müslümandan bahsediyorlar. Eğer bir adamın sakalı varsa bunun anlamı şudur. Ben Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme intisapla müşerref olan onun sünnetini ve hukukunu muhafazaya azmetmiş, onun fedaisiyim demektir peki. Onun için ölürüm demektir, onun anlamı odur. Bir adamın eğer yüzünde bu alamet var ise, tamam derlerdi, sen güvenilen bir insansın. Şair-i Şinasi memurdu, sakallıydı, kesti. Maaşının zammına, zatının nefyine, ondan sonra bilmem neyin nesine karar verilmişti. Adamı küt memuriyetten atmışlardı. Din bir şahsiyettir. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin izinden gitme bir kimliktir. Bu kimlik var ise her daireye girer çıkarsın. Öyleydi. Ha bu kimliği kaybettin, kimlik bitti. Seni hiçbir yere komazlardı. Ama şimdi dünyada ne var? Tam tersi var. Tam tersi var. Tam tersi var. Nasıl? Orayı söylemeye takatımız yok. Artık bizden de her şeyi beklemeyin. Biz burada tarzanca konuşuyoruz ona göre. Kuş dili konuşuyoruz. Çünkü öbür türlü konuştuk, affedersiniz. Veya büyüklerimiz konuştular. Ya anlamadılar. Anlamadılar. Bir keresinde Efendi Sultan Selim de bu mehalde demişti ki beni siz bitirdiniz, bitirdiniz dedi. Hiçbir ehlullah incitilmesin ki o ülkeye Allah musibet vermesin diyor Mevlana. Şimdi ağlıyoruz efendiye vesaire. Kaç tanemiz gönülden gelip de daha o bize bir emir vermeden onun isteğini yerine getirdik. Hani nerede bu fedailer? Beni listenin başına yaz. Kaldı ki yalvarıyor, yalvarıyor, yalvardığı halde bile gene hala bir şey yapabildiğimiz yok. Sonunda kendini yıktı. Benim hastalığım maddi değil, maddi değil, benim hastalığım manevidir dedi. Bana da dedi, başka arkadaşlara dedi bunu. Şeyhülislam Ebu Suud Efendi bir günde 1400 meseleye cevap vermiştir. Kendisi müftü sakaleyindi. Hem insanlara fetva veriyordu, hem cinlere fetva veriyordu. Bir günde bir insanın 1400 şer'i meseleye fetva vermesi ne demektir? Bak, bu güç var ya, bu güç var ya, bu güç işte ulema-i zahiri oluşturuyor. Ulema-i zahirin peki kariyeri, çıtası bu. Hangi? Ulema-i zahir, nerede ulema-i zahir şu an dünyada? Sen bilgisayarı buldum diye vesaire, uçuyorsun gidiyorsun vesaire vesaire. Oho! İlim şek ve zan oluşturur. Şek ve zan oluşturur. Ama irfan öyle değil. İmam-ı Rabbani bir mektubunda buyuruyor ki, Allah Celle Celaluhu'yu en iyi anlatan zat Celaleddin Devvani'dir buyuruyor. İlmi kelamda müştehittir bu adam. Tarifi mümkün olmayacak kadar harika bir ilim sahibidir. Risale fi isbatil vacib diye bir kitabı vardır. Mevla'nın peki Allah'ın varlığını ispatıyla meşguldür bu kitap. Orada bunu yapmaya çalışıyor. İmam Rabbani diyor ki ulema tarafından çok kabul görmüştür, çok beğenilmiştir bu kitap. Buna rağmen yine de bazı ulema diyor ki Devvani bu kitabında Mevla'dan bahsederken şu satırda böyle değil de şöyle söyleseydi çok daha iyi olurdu. Gene tenkit aldı diyor. Öyleyse ya bu Allah Celle Celaluhu'nun kitabı, Muhammed Mustafa'nın sünneti vesaire nasıl anlaşılacak diyeyim Rabbani? En güçlü alim konuşuyor, bir ispat yapıyor, yine buna rağmen tenkit alıyor. Neticede nasıl olacak peki bu Mevlana bilinmesi? İmam-ı Rabbani buyuruyor ki, bak ilimle bu iş tam bitmiyor diyor, olmuyor. Olsa bile nadir kişiye vurur bu diyor. Bir başka mektubunda Şah-ı Nakşibend'den naklen diyor ki İmam-ı Rabbani, Şah-ı Nakşibend buyuruyor, Kuddise sirru, Zeyniddin Tabiyadi diye üstadım vardı. O ilimle Allah'ı buldu. Bu milyonda bir kişidir bu. İsmet Garibullah Kuddisi Rüya göre 400 sene kitap okuyacaksın. 400 sene ömrün olacak, ondan sonra ilimle Mevla'yı bulursun. O zaman ne oldu peki? Kaç kişi 400 sene yaşıyor ki? Resul-i Ekrem benim ümmetim 60'ı geçenler az olacaktır buyuruyor. Bu Allah bilinmeden peki yani bu dünyadan gideceğiz? İmam Rabbani buyuruyor ki gel buraya gel. Bu iş ilimle bir yere kadar oluyor diyor. Bir de irfandan girelim diyor, tarikat ve tasavvuftan girelim diyor. Dedi ya işte ulema-i rasihun. Bir de kalp ilimlerinden hareketle tarikat ve tasavvuf seyri sülükle diyor bu işe girelim. Bak o zaman Yani nokta leke yok, nokta eksik yok. O zaman Allah tamamdır buyuruyor. Buhari mütercim Ahmet Naim Efendi var idi. Allah gani gani rahmet eylesin. Mehmet Akif Ersoy ile beraber yan yana yatıyorlar. İsa Efendi babanın kabristanlığın karşı tarafındaki kabristanlıkta. Akif rahmetli onun delisiydi. Onun delisiydi. Babanzade Ahmet Naim Efendi. Babanzade Ahmet Naim Efendi Fatih ve Sultan Fatih'in kabrinin türbedarı Amiş Efendi'nin müridiydi. Amiş Efendi de o da yaman adam. Böyle ne yamanlar geldi gitti bu dünyadan. Şey efendim Ahmet Naim Efendi Buhari'yi tercüme eden o büyük zat bu ilim ondan yani taşmış taşmış gidiyor. Öyle mübarekti. Öyle dolu bir adamdı. Amiş Efendi ise yani Elif'i görse mertek zannederdi. Yani ilimden milimden nasibi de pek yoktu. İşte iyi bir abitti vesaire. Ama Allah Celle Celaluhu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i Mevla okuttu, yetiştirdi misali. Mevla'nın okutup da yetiştirdiği bir adamdı Amiş Efendi, Şeyh Amiş Efendi. Ahmet Naim'e dediler ki bu kadar ilmin var, senin ne işin var dediler bu cahil efendim yani Amiş Efendi'ye gidiyorsun, intisap ediyorsun. Amiş Efendi onun kayınpederiydi. Dedi ki konuşmayın dedi, ağzınızı açmayın dedi. Amiş Efendi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu benden daha iyi tanıyor. Benim ilmim sökmüyor. Mevla'yı onun gibi anlayıp anlatmaya dedi. Onun için dedi ben ona intisaba mecburum ben dedi. Bu temel dinamikler bugün kalmadı gibi neredeyse. Gibisi bile fazla. Yani her gelen gün giden günü aratıyor gibi Şafii fukahasından İzz ibn-i Abdüsselam Sultan-ı Ulema lakabıyla telkip olunurdu, anılırdı. Alimlerin sultanı diye. Yani bu işte şeyhleri, meyhleri, ulema-i rasıhunmuş bilmem ne pek dinlemezdi yani. Böyle tarikatta olacak da, kalp ilimlerinde bir numara olacak da vesaire falan. Pek yani böyle itirazcıydı. Ama İmam-ı Şahrani buyuruyor ki, onu aldılar diyor, getirdiler Ebu'l-Hasen-i Şazeli'nin yanına. Getirdiler diyor, Ebu'l-Hasen-i Şazeli ona bir şeyler söyledi diyor, anlattı vesaire. Ondan sonra ağzını bir daha bıçak bile açmadı diyor. Sustu gitti diyor. İmam-ı Rabbani'ye kuddise sirruya kendi zamanında dünya çapında ulemadan bir tanesi geldi. Dedi ki ya bir vahdidi vücut tutturdunuz böyle bir meselede gidiyorsunuz dedi. Muhyiddin İbn Arabi'nin anlayışı malum. Dedi ki nedir bu işin hakikati? Şeriatın zahirine hiç uymuyor bu. Ne ayete uyuyor ne hadise uyuyor. Oturuyorsunuz kalkıyorsunuz peki bu meseleyi konuşuyorsunuz. Nedir bu işin sırrı vesaire diye takıldı İmam-ı Rabbani'ye. İmam-ı Rabbani dedi ki bir abdest aldı, iki rekat namaz kıl dedi. Tamam, adam yaptı, gel bakayım buraya dedi. Muhammed Hasan Kişmik, İmam-ı Rabbani'ye son iki senesinde intisap eden o zat diyor ki, bir İmam-ı Rabbani vardı, üstadımız orada, bir o adam vardı, alim, itirazcı, bir de ben oradaydım diyor. İmam-ı Rabbani şöyle kulağından tuttu, kulağına piş piş piş piş piş piş piş. Bir şeyler anlattı ama ben duymadım diyor. Fakat bir şeyler söyledi. Koca alim o an bir ağlama, bir feryat. Ondan sonra kalktı adam sendeleye sendeleye orayı terk etti. Adamın kafa kağıdını böyle çıkartıyorlar işte. Ne yaptın o an peki? Orası derin, gider de gider. Seyyid-i Şerif-i Cürcani, Kuddise Sırrıhu, Şah-ı Nakşibend'in damadı ve halifesi Alaaddin Attar'ın müridanından idi. Seyyid-i Şerif Cürcani deyip geçme. Yani ilimde bir numara şu memlekette hala biz bu zatın kitaplarını okuyoruz. 600 yıl oldu neredeyse. 600 yıl millet Allah Seyyid-i Şerif-i Cürcani ile biliyordu. Şer-ı Mevakif mesela. İlmi kelamın bir numara, lider mesela harika kitabıdır. Bu kitap elden düşmedi. İmam-ı Rabbani ezber okurdu onu. Hatta her ay talebeleriyle onu hatmederdi icabında. Ve Seyyid-i Şerif Cürcani ne zaman ki Şeyh Alaaddin Attar Efendi'ye intisap etti. Seyyid-i Şerif Cürcani buyurdu ki ben şimdi Allah Celle Celaluhu'yu tanıdım. Ki ulema-i zahir diyor ya işte onlar tarikata intisaptan önceki hal bu, şeyhe intisaptan önceki hal bu vesaire. Ki o kadar birikimle adam zahirde kalıyor. Ne zaman ki Alaaddin Attar aradan perdeyi sıyırdı, Seyyid-i Şerif Cürcani, bittim, bittim, bittim, bittim. Kimse, kimse, kimse tasavvuf ve tarikat ilimlerinin esaslarını, kaidelerini, temel dinamiklerini, mantığını ve felsefesini diyelim şu büyük zatlardan ilham almak suretiyle öğrenmediyse lütfen bu konularda ağzını açmasın. Ağzını açmasın, ağzını açmasın. Git sen bakayım bir doktor sana bir teşhis koysun. Sen de ya olurum böyle şey vesaire itiraz bakayım. Seni adam kovar. Herkes vakıfı olduğu mesele hakkında yani bahis açsın. Tarih kafasıyla coğrafyayı değerlendiriyorsun. Matematik kafasıyla bilmem ne hayat bilgisini değerlendiriyorsun. Böyle mantıksızlık olur mu? Böyle usulsüzlük olur mu? Tasavvufun da kendisine has bir nüktesi, bir inceliği vardır. Onu kendi esaslarıyla değerlendir. Sen bakarsın adam şurada uyuyor şöyle. Sen dersin ki ya ne uyuyorsun vesaire falan filan. Uyuyan sensin sen. Sen herkesi peki sağır, kör mü zannediyorsun sen? Hazreti Ali radıyallahu annesine Zeynel Abidin Kuddise Sirru vaaz veriyor. Birisi uyuyor orada. Yanındaki diyor ki, şşş, ulan uyansana, kendine gel lan. Ne var diyor, ne oldu? Duymuyor musun, vaaz var diyor. Gene kafayı aşağı yiyor. Bir müddet sonra gene, hey sana diyorum, sana, sana. O da şöyle bakıyor manalı manalı. Ne var diyor, ne oldu diyor. Ya vaaz, üstelik Hazreti Ali Kerramallahu ve Cenn torunu ya, vaaz ediyor peki. Kaldır kafanı ya. Yine kafa aşağı gidiyor. Bana bak, beni kızdırma diyor. Bilmem ne şu vesaire, kaldır kafanı. Bu sefer kaldırıyor sağ elini, tutuyor bunun ensesinden küt. Onu sokuyor peki sol kolun koltuğun altına. Dinle lan diyor. Adam bir de bakıyor ki Resul-i Ekrem vaaz ediyor, onu dinliyor o an. Şimdi oradan birisi diyecek ki ben de onlardan olduğum için uyuyorum. Olur, sevsinler seni. Bu Yağma Hasan'ın böreğim bu. Abdülhalik Gucduvani Kuddise Sirru'nun bir müridi ve halifesi vardı, Evliya Efendi. Harav-ı Reşahat'ta buyuruyor ki, diyor ki 40 sene böyle yatsıdan sonra dizüstü oturur, hiç böyle sağa solda yapmaz. Hem de çakıl taşlarının üzerine oturur, efendim sürekli murakabedeydi diyor. 40 sene! Bu adamın yemesi nerede? İçmesi nerede? Molla Cami Nefatül Üste söylüyor. Nefise Hatun diye bir kadın var. 30 sene ne ekmek yedi ne su içti. La ilahe illallah yedi, la ilahe illallah içti. Kafan anlıyor mu? Beynin basıyor mu? Bak tıkandın, tıkandın. Hep fizikle meşgul ola ola ola ola ola ola ola ola. Her şeyi fizikle anlamaya çalışıyorsun peki. Metafizik ne zaman okunacak peki? Onun için ulema-i zahirle, ulema-i rasihun, İmam Rabbani'nin buyurduğu ulema-i zahirle, ulema-i rasihun sadece kitapta kaldı, kafada kaldı, kalbe geçemedi. Bu kesim alimler sürekli ulema-i rasihunla sürtüşe gelmişlerdir. Ama ortada bir vaka var. Ulema-i rasihunda ilim de var. Ulema-i zahirin sahip olduğu ilim de var, artı yani kafa da var, artı kalp de var. Şöyle kabul etsen bilgisayarın disketi, bilgisayarın disketi veya bir CD'nin ihtiva etmiş olduğu bilgiler vesaire, işte o ulema-i zahirin ilmidir. Ama ulema-i rasihun ise o bilgisayar disketini veya CD'sini dolduran kişiye benziyor. Diskette sadece bir şey var diyelim. Tek bir konu var, o kadar. Ulema-i zahirin bildiği odur. Ama o CD'yi dolduran kişi değilse o kadar ilim var ki oho! Adam 1000 tane belki 3000 tane, 5000 tane CD dolduracak kadar peki ilmi var. Ama CD'ye ancak tek bir meseleyi sığdırabilmiş adam, o kadar. Onunla onun arasında ne kadar fark var ise, aha ulema-i zahirle ulema-i rasihun arasında o kadar fark vardır. İsmet-i Garibullah Kuddise Sirru, onun şeyhi Abdullah-i Mekki Kuddise Sirru hacca gidiyor. Ebu Kubeys dağının üzerine çadırını kuruyor. Şimdiki o kralın saraylarının kurulmuş olduğu o tepe Ebu Kubeys dağı idi. Sonra efendim Abdullah Mekki'yi beğenmeyen bir Adana valisi vardı. İlimde hakikaten adam bir umman, bir okyanus gibi ama olmadı bir türlü. Bu yani ulema-i rasihun dediğimiz şeyhler, meşayihle geçinemezdi. Hep onların hakkında atar tutardı vesaire. Müftiye dediler ki, müftü efendi senin adamın da burada hacda. Kim? Abdullah Mekki. Ha nerede dedi şu dedi, haylaz adam dedi vesaire. Abdullah Mekki'ye taktı. Dediler ki Ebu Kubeys dağının üzerinde dedi, işte çadırda falan istirahat buyuruyor. Oradan manzarayı temaşa ediyor dedi. Fakat o an bu adam, bu Adana şeyisi, müftisi Abdullah Mekki'nin radarına takıldı. Hemen Abdullah Mekki dedi ki yanındaki ihvanı, bana bir nargile getirin dedi. Nargile getirin dedi. Ve müftü efendi diyor ki o an, daha dağda değil o, beni onun yanına götürün diyor. O gelirken peki Abdullah Mekki'ye nargileyi getiriyorlar. Çadırın önüne oturuyor, başlıyor nargileyi fokurdatmaya. Hadi bakalım derken müftü efendi diyor ki ya nerede bu adam ya? Git bulamadık bunu. Aa şu karşıdaki kim dedi? Şu dedi nargile içen. Ne nargile mi? Evet dediler, nargile içen adam dedi. Neyse geldi. Selamun aleyküm dedi adamım falan. Aleykümselam dedi. Abdullah Mekki, İsmet Garibullah'ın babası desem. Tabi babası. Şeyhi yani. Mevlana Halid'in halifesi. Neticede Abdullah Mekki fokurdattıkça fokurdatıyor. Müftü efendi konuşuyor, fokurdatıyor. Sonra Abdullah Mekki dedi ki ona, müftü efendi şöyle bir yaklaşsana dedi. Bak nasıl çakıyor şimdi. Şöyle bir yaklaşsana dedi. Ne yapacaksın dedi. Ya sen yanıma gel dedi. Geldi yanına. Gel dedi, bir de buradan seyredelim Kabe'yi, Muazzama'yı ve tavaf edenleri dedi. İyi geleyim dedi. Olan geldi. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim elini kaldırdı yukarıya Abdullah Mekki. Aradan perdeyi kaldırdı. Bak dedi. Baktığı gibi ah dedi, ondan sonra uzandı gitti. Şimdi kitapların yazdığına göre Kabe-i Muazzama'nın burçları ta Beytül Mamur'a dokunuyor. Dünyada Kabe-i Muazzama'yı tavaf edenler var. Aynı eksen üzerinde efendim arşta da Beytül Mamur'u melaike-i kiram tavaf ediyor. Abdullah Mekki aradan şeyi kaldırınca, perdeyi kaldırınca Kabe'nin burçlarının ta Arşurrahman'a değdiğini görünce dağıttı kendisini, müftü uzandı. Dedi ki bu sefer Abdullah Mekki bırakın dedi, öyle biraz dursun dedi. Ve bıraktılar neyse. Nihayet dedi ki gidin kaldırın onu şimdi dedi. Ondan sonra dediler ki müftü efendi kalksana. Bir ses seda yok. Öldü mü ya? Müftü efendi kalksana. Vallahi kalkmam, billahi kalkmam. Söyleyin o şeyi, o gelsin beni kaldırsın dedi. Benim kalkacak takatim yok dedi. Ulema-i rasihun, bu gücü sahip, bu kuvvete sahip insanlar bunlar. Ben 3 tane kitap buldum, havamdan geçilmiyor vesaire. Tabakat-ı Şafiiyye sahibi İbn-i Süreyç, efendim Cüneyd-i Bağdadi'den bahsederken diyor ki, Subki İbn-i Süreyç'i anlatıyor. İbn-i Süreyç Şafii mezhebinde çok kuvvetli alimdir. Cüneyd-i Bağdadi'ye geldim, dedim ki ona, Efendi Hazretleri bazı sorularım vardı, sor bakayım dedi. 10 tane soru sordum dedi Cüneyd-i Bağdadi'ye. Üçüne vermiş olduğu cevabı 3 aşağı 5 yukarı ben biliyordum diyor. 7 tanesine vermiş olduğu cevabı hiç bilmiyorum ben diyor. Dedim ki ona, Efendi Hazretleri yahu şimdiye kadar görmediğim kitap yok, duymadığım rivayet yok, bu kadar ulemayla oturdum kalktım, bu meseleye sen bu cevabı nereden buldun, nereden okudun, bana minberin altını gösterdi. 40 sene bu minberin altında la ilahe illallah, la ilahe illallah demekle diyor bu ilim verildi diyor. Sultan ulema-i rasihun derken bunu anlatmaya çalışıyor. Sen kimi kimle mukayese? Sen şeyh beğenmiyorsun, sen tarikat beğenmiyorsun. Eğer bu şeyhte bid'at varsa, tarikatı yamuk yumuk ise tamam, benden de o kadar vur ona icabında. Ama bir çuvalın içerisinde bir tane çürük elma var diye 300 tane elmanın biri çürük diye 299 tanesini çürük görmenin mantığı ne? Mantığı ne? Şimdi inkar mı da oldu? Halbuki ikrar esastır. İnkar ise fer'idir. İnkar sonra gelir. Bir insan aşina olamadığı bir gerçeği duyduğu zaman eğer itiraza delili yoksa, hakkı yoksa, yeteneği, kabiliyeti yoksa ikrarla yola çıkmalı, kabul etmeli. Ha, baktın ki inkara takat yok, eyvallah, kafanı bük, devam et. Şimdi ise öyle değil. Şimdi inkar, karşı çıkmak, dik kafalı olmak moda oldu. Bu kafa ne iş görecek? Allah böyle işlere, peki böyle yamuklara maruz kalmaktan bizleri peki masunu mahfuz eylesin. Muhyiddin İbn Arabi Kuddise Sirru, müsbet ilimlerde, zahiri ilimlerde bir numara olan Ebu Bekir Razi tarikata davet etti. Gel dedi, şu ulema-i zahir olmaktan kurtul dedi. Gel dedi, efendim sen dedi, biraz da bu tarikat ilimlerine, seyri sülüke, irfana talip ol dedi. Yok dedi, bizim ilmimiz tamamdır dedi. Bizim elimizdeki kitaplar bize yeter eder vesaire vesaire dedi. Ya yapma etme dedi. Senin bildiğin ilim dedi mezara kadar gelir dedi. Mezardan öteye gitmez, ağzı bal yesin. Gözünün yağını yediğim adam. Kuddisi sırrı, ne güzel söylüyor. Neticede olmadı. Gelmedi Ebu Bekir Razi. Halbuki Ebu Bekir Razi'nin mesela elimizde El-Havvi diye tıbba dair bir kitap var. 10 cilt sadece tıbba dair yazmış olduğu kitap 10 cilt. Öbür fizik, kimya, bilmem ne vesaire, ooo, ilim bitmiş adamda yani. Ulema-i zahir buna rağmen. Neticede gelmedi tarikata. Bu işte kalp ilimlerine heves etmedi. İbn Arabi ona dedi ki, bak dedi, sana bir şey söyleyeyim dedi. Eğer dedi, sen ehlullahın, bu Allah dostlarının yoluna intisap etseydin, bu kalp ilimlerine peki aşina olsaydın ne yapacaktı biliyor musun dedi. Geçici bir süre sahip olmuş olduğun bu alet ilimleri var ya, Arapça, tefsir, hadis, fıkıh, bilmem ne vesaire, bunları geçici bir süre senden alacaktık komple, seni sıfırlayacaktık diyor. Sonra sana diyor yükleme yapacaktık diyor kalp ilimlerinden, ondan sonra senden aldığımız o ilimleri tekrar sana verecektik. Ha bu arada ne oluyor Ahmet? Bu arada ne oluyor Mehmet'im? Eğer bir tahtada yazılar var ise veya bir kağıtta yazılar varsa, bak şurada bir sürü yazılar var değil mi? Sen buraya başka bir şey yazamazsın. Yazamazsın buraya. Burayı silmen lazım. Ondan sonra yeni bir şey yazasın. Bir anda adam bak, organizasyona sokuluyor peki. Adamın yani EEG'sini çekiyorlar bilmem ne, elektrokardiyografisini çekiyorlar vesaire. Adam o eski haline bir çıkartılıyor, yeni bir hale sokuluyor, ona yükleme yapılıyor, ondan sonra alınanlar tekrar oraya iade ediliyor. Adamın kalbini çıkartıyorlar, müdahaleyi yapıyorlar, ondan sonra peki dikiyorlar, ilaçlıyorlar vesaire, kapatıyorlar gibi adam önce bir ameliyattan geçiriliyor. Necmettin-i Kübra Kuddisi Rum buyurdu ki, gel evladım, gel. Sen ulema-i rasihunun yoluna intisap et diyor. Onların ilimleri hem kafa ilmi hem kalp ilmi diyor. Gel yavrum, ürkme bizden diyor. Biz senin gibi nice bakırları altına çevirdik diyor. Biz bakırları altına çeviren birer Mevla'nın mütevazi kimyagerleriyiz diyor. Tabire bak tabire, kimyager. Ehlullah kimyagerdir peki. Ha, ulema-i zahir ise fizikten anlar yani gibi diyelim. Fizik maddenin kütlesiyle uğraşır. Kimya ise maddeyi oluşturan elementlerle, unsurlarla uğraşır. Birisi görünen tarafla uğraşıyor, öbür tarafı görünmeyenle uğraşıyor. Görünmeyen tarafla uğraşan, görünen tarafın zaten ilmini çoktan yuttu gitti. Mevlana Cahit-i Rumi ne güzel söylüyor. Mağzi Kur'an, mağzi Kur'an, daştim, istihvan rober sekevanın dahtim. Mevla'nın dostları diyor, Kur'an'dan, Kur'an'ın özünü aldı, özünü. Portakalı sıktı da suyunu çıkarttı. Portakal suyu için zaten yenir, içilir neyse. Mağzi Kur'an, mağzi Kur'an daştim, istihvan rober sekevanın dahtim. Kur'an'daki ayetlerin peki kemiklerini ise diyor, affedersiniz, havhavlara attık diyor. Havhavlara çok yani ağır bir teşbih bu. Yani alimi kötülemiyor burada. Ama ehlullah ulema-i rasihunun ilminin yanında ulema-i zahirin ilmi 100 bin gross tonluk petrol tankeri geminin yanında sandal gibi kalır demek istiyor. Sandal bile olmuyor demek istiyor. Ayetlerin bir dışa bakan tarafı var, bir içe bakan tarafı var. Ha, ulema-i zahir diyelim dış cephesiyle nasara yansuru kale yekulle iş anlar gider diyor. Amma ve lakin bir de ayetlerin arka planı var peki. Veyahut da müteşabih ayetler var. Manası herkese açık olmayanlar vesaire vesaire var. biz Kur'an'dan diyor, Kur'an'ın özünü aldık diyor. Geriye kalan ayetlerin diyor kemiklerini vesaire köpeklere attık diyor. Bu sırra vakıf olamayanlara yani hav hav diyor, affedersiniz. Muhammed İkbal, Pakistan'ın büyük adamı, ne güzel söylüyor. Hayatta ilk ezberlediğim Farsça şiir budur. İmam Hatip okulundayken ezberlemiştim. Hala da unutmadım elhamdülillah. Buyuruyor ki Zimember Sofi, ya Molla Selami, ki peygammi hüde guftent mara, veli te'vili şander hayret endokht. O davo Cebrail o Mustafa ra. Benden Mevla'nın dostlarına ilmi peki yani rasih sahibi olan, ilimlerde rusuh sahibi olan, derinlik sahibi kafa ve kalp ilimlerine aşina olan Mevla'nın dostlarına diyor yüzlerce binlerce selam olsun diyor. Onlar var ya onlar, onlar Mevla'nın öyle has dostları ki, öyle has dostları ki, öyle has dostları ki gerek Kur'an-ı Kerim hakkında yaptıkları izahlar, peki gerekse efendim Peygamber Efendimiz'in sünneti hakkında yaptıkları izahlar o kadar enteresandır ki, o kadar acayiptir ki, onların yaptıkları tefsirler, yorumlar, izahlar var ya, mübalağa mantığıyla söylüyor, Muhammed Mustafa'yı da hayrette bıraktı. Allah Celle Celaluhu da hayrette bıraktı. Ya kulum nereden buldu bu manayı ya? Diyecek kadar Mevla bile şaşırdı kaldı. Hani Mevla şaşırmaz da adam artık yani frenini tutmuyor artık adamın. Ağzın dediğini kulağı duymuyor yani. Ama adam vereceği mesajı veriyor mu? Veriyor. İmam Tusi'nin 400 bin cilt kitabı vardı. İmam Mehlebi'nin 600 bin cilt kitabı vardı. Bak, ha bu adam nerede kalıyor? İlmi zahirde kalıyor. Hala bu adam kabukta kalıyor. Cemaat, şimdi din adına ne soysuzlukları yapılıyor? İlim adına ne soysuzlukları yapıyor? Hangi alim ya? Sahtekarlığın manası yok. Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi, Allah gani gani rahmet eylesin. Muhammed Zahid-ül Kevseri, yani adamın kafası duruyor ya. Bu nedir bu ya? Yani insan mısın, melek misin, nesin Allah aşkına? İnsan duruyor. Emin Saraç Hoca diyor ki, Allah selamet versin, şifalar versin ona da. Peki, Ezzer'de okurken dedi, bir hocamız derste aynen şöyle söyledi. Çocuklar, çocuklar. Çocuklar, çocuklar, dünyadan ilim gitmiştir. Bu söz 80 sene önce, yani 60 sene önce söyleniyor. İlim dünyadan gitmiştir. Bir dakika, bir dakika dedi. Yo, gitmedi. Henüz iki kişi hayatta dedi. Bunlar var olduğu müddetçe efendim gene dünyada ilim var diyebiliriz. Birisi Tokatlı Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi aleyhi rahmeti vel gufran. Öbürü peki Düzceli Şeyh Muhammed Zadül Kevseri. Bu iki Osmanlı dünyada var olduğu müddetçe gene ilim var. Ne zaman ki bu ikisi hatta Mısır'a gittikleri zaman Mısır'daki bütün gazeteler Mısır'ın üzerine iki tane güneş doğdu diye haberler maberler peki sürmanşetten gitti. Öyleydi. Şimdi bu adamlar tarikatlı değildi. Tarikatlı değil, dikkat et. Öyle yani her gün belli virtleri, işte rabıtaları, murakabeleri olan insanlar değildi. Ama ulema-i zahir ama, ulema-i zahir ama düşün ki şimdi bunlardan da öte olan ulema-i rasihun vardı İmam Rabbani Kuddise sırruhu. Dini mübini İslam bunlarla ayakta duruyordu. Abdülhamid Han cennet mekanı etrafında 360 tane alim konseyi vardı, komisyonu vardı. Bir meselenin şeriata efendim yani uyarı var mı yok mu vesaire meselesinde sürekli istişare içerisinde olmuş olduğu 360 tane alim vardı. Ulema-i zahir, ulema-i rasihun daha yukarıdan gidiyor. Ulema-i zahir kitaptan anlar. Evet yani anlar. Onun ilmi zamanla mekanla mukayyettir. İşte yani konunun asıl nirengi noktası burası. Kitaplarla meşgul olmak suretiyle kale yekulu diyen insan zamanidir, mekanidir. Bu adamın ilmi zamanlıdır, mekanlıdır. Ama ulema-i rasihun ilmi ise la zamanidir, la mekanidir. Onun ilminin zamanla mekanla alakası yok dedi. Sultan İmam Rabbani bir mektubunda neler gördüm ben neler de yani yazayım mı bunları dedim acaba yok yazmayayım yazarsam dedim bu sefer belki engellenirim terakkim olmaz ilerlemez niye çünkü ben bıraktım Mevla'yı işte o ilimleri ben yazmakla meşgul oluyorum diye, masivaya takılır diye korktum, yazmadım diyor. Ve ben istikametten ayrılmadan dostları Mevla'ya doğru yürüdüm gittim diyor. Sonunda diyor, sonunda diyor, o yazmadığım ilimleri de, peki duymadığım ilimleri de hepsini bana toptan verdiler. Böyle bir trafik çalışıyor dünyada aziz kardeşim. Rahmetli Abdülfettah Ebu Guddi Hoca, Allah gani gani rahmet eylesin, Suriyeli alim, Riyad'da vefat etti. Kütüphanesi hala duruyor, 29 bin cilt. Buna alim diyoruz, tamam mı? Buna alim diyoruz. Ulema-i Rasihun daha önden gidiyor onlar. 360 çeşit ilmi bileceksin, alim olacaksın. Ondan sonra ikinci adımını peki, Ulema-i Rasihun olmak için peki atacaksın. Böyle bir çıta geliştirmiş İslamiyet. Biz zannediyoruz ki ilim sadece kitapta. Kitaptan vazgeçemem eyvallah. Ama sadece kitabın yeterli olduğunu savunmak, bu cahillik olur bu. Allah Celle Celaluhu kaybettiğimiz bütün değerleri tek tek elde etmeye bizleri muvaffak eylesin. Mamış Şahrani Minen-i Kübra'sında buyuruyor ki, aynı İmam Rabbani'nin buyurduğu gibi, 103 kitabın ilmi, 104. kitap diyelim, Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Eyvallah. 223.999 peygamberin ilmi Muhammed Mustafa'da mevcuttur. 103 kitabın peki ilminin toplamı peki 104. kitap Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Fahreddin Razi rahimehullahu teala Tefsir-i Kebir'de buyuruyor ki, bu diyor efendim 103 kitabın artı 104 kitabın diyelim ilmi Kur'an'da mevcuttur. Razi ekliyor, buyuruyor ki Kur'an'da bulunan ilimlerin tamamı ise sadece Fatiha suresinde 7 ayette mevcuttur buyuruyor. 7 ayette elhamdülillah Rabbil Alemin. Sadece Kur'an değil peki ya, Kur'an'dan önceki ilim kitapların da ilmi Fatiha suresinde mevcuttur diyor. Neticede Razi biraz daha ileriye zorluyor meseleyi, diyor ki Fatiha'da bulunan bütün ilimler Bismillahirrahmanirrahim'in içinde mevcuttur diyor. Biraz daha zorluyor, orada kalıyor. Ondan sonra Şahrani devam ettiriyor. İmam Şahrani buyuruyor ki Üstadım Aliül Havas diyor ki işte Ulema-i Rasihun'da bir numara bu adam. Hem şeriat ilimlerinde efendim yani süper, hem de peki kafa ilimde süper, hem de kalp ilimde süper. Benim üstadım var ya Aliül Havas, Aliül Havas. Bu adam öyle bir ehli ilim, ondan sonra ehli kalp, ehli dil bir adamdı ki diyor. Maneviyatta, seyri sülükte, şeriat, tarikatta öyle mümtazdı ki diyor. Yani Kur'an'daki bütün ilimleri, ki 104 kitabın ilmi var Kur'an'da, bütün ilimleri B'nin altındaki noktadan dahi çıkarabilir diyor. Bunu şimdi bugün kabul eden kaç kişi, nerede kaldı böyle olmak? İspatını istiyorsan git İsmail Hakkı Brusevi'nin Mesnevi'ye dair yazmış olduğu iki cildin iki ciltlik kitabın birinci cildinde Brusevi onu da anlatıyor. Elif'e mana verilir mi ya? Ba'ya mana verilir mi ya? T'ye, S'ye, Cim'e, A'ya mana verilir mi ya? Cim'in manası ne? Ne bileyim ben ne? İşte Cim gördük, işte Cim deyip gidiyor vesaire. Gitsen İsmail Hakkı Brusevi'nin peki divanına bak. Nasıl o 29 harfe, 30 harfe mana veriyor? Elif neyi ifade eder? Bey neyi ifade eder? Bazıları da kalkıyor diyorlar ki efendim işte hurufilik yaptı, asılsız masılsız. Sen asılsızsın hemşerim. Senin kafan ne bastı şimdiye kadar ki peki itiraza mecal buluyorsun? Dedik ya günümüzde ne oldu peki? İnkar moda oldu. İkrar değil, inkar moda oldu. Yani bazılarımız o kadar haddi aşıyoruz ki, yani bir taraftan peki ne olur bana bir tokat çak der gibi karşıdaki adama vesaire. Bunun ne manası var? Gene Tefsir-i Kebir sahibi Razi diyor ki, ben bu kitabı niye yazdım, bu tefsiri niye yazdım biliyor musunuz? Niye yazdım biliyor musunuz? Ben Fatiha'da 10 bin mesele vardır diye iddia ettiğim zaman alimler işte hep benim aleyhime konuştular. Atma ya, o kadar da olmaz ya, bilmem ne, şu bu vesaire vesaire dediler bana diyor. Sırf diyor Fatiha suresinde 10 bin mesele var, 10 bin hüküm var, onu ispatlamak için ben bu Fatiha suresini tefsire yeltendim. 236 sayfa, affedersiniz talebemle sonuna kadar o sureyi okumak nasip oldu. Hatta bir hesap yapıyor, diyor ki vazgeçtim. 10.000 mesele de değil diyor. 10.000 mesele değil diyor. Fatiha'da 1.000.000 mesele var diyor. Gökte gördüğün yıldız var ya, senin gördüğün kadar küçük değil. Sen o yıldızı büyük göremediğinden dolayı o yıldız sana küçük gözüküyor. İlim gurur yapar. Efendi baba ne söylermiş? İlim esbabı tuğyandandır. Al oldun ulema-i zahir vesaire. Nefis yuttu seni. İbazı tuğyanı, münazası, inkarı. Yedi bitirdi seni. Kalbura döndün. Sen gene hala diyorsun ki kral benim vesaire. Bunun manası yoktur. Mevlana Kuddisi Ruh Mesnevi'de buyuruyor ki efendim yağmur yağdı. Yerler hep çamur oldu. Efendim işte birisi çamura bastı, çıkarttı ayakkabısını, orası böyle çukur kaldı. Güneş doğdu, sular çekildi, orası çukur kaldı, bir katır geldi, affedersiniz tam da o çukura işedi, orayı işte silikten göl yaptı, buyurun. Neticede işte rüzgar esti, yaprak düştü, tam o siliğin üzerine, çok affedersiniz. Sonra bir sinek geldi, yaprağın üzerine kondu, hafiften de bir meltembari bir rüzgar esti, şimdi efendim yaprak sallanıyor diyor. Sinek de yaprağın üstüne diyor ki, ulan var mı benden daha şahane kaptan? Ulan altın üstün idrar lan. Günümüzün işte dinimi bin İslam hakkında konuşan bazı zevat maalesef, bazı zevat işte o sinek misali. Altını yokluyorsun, adamın döşemesinin tahtası yok. Tavanına bakıyorsun, kiremidi yok. Cam yok, çerçeve yok, kapısı yok, bacası yok vesaire. Ne ilmi ya? Buna sahtekar bile denmez. Sen bir defa temelde ve özde bu iş nedir onu bir gör bakayım. Ahmed İbn Hanbel rahimehullah teala'nın peki hayat hep ilimle geçti ya. Hep ilimle, onun bilmediği hadis hadis değildir. Ulema öyle söylüyor. O eğer yani bir hadisi bilmiyorsa öyle bir hadis yok demektir. Adam o kadar otoriter, o kadar uzman o konuda. Ama ve lakin Haris-i Muhasibi beğenmezdi, sevmezdi. Haris-i Muhasibi kafa ve kalp ilimlerinde süper. Zamanında Ehl-i Sünnet ve Cemaat reisi bak. Nasıl ortama hakim olmuş adamlar. Koca ülkeler bunlardan soruluyor. Ama Ahmed İbn Hanbel takmıştı buna. Hatip Bağdat diyor ki, Ahmed İbn Hanbel'e dedim ki, Efendi Hazretleri aleyhine konuşmayın. Gidelim ondan sonra, bakalım haline vesaire. Ondan sonra notu verirsin. Ya gelmez dedi, bunlar dedi, belli dedi işte. Tarikat bilirler, tesbih çekerler vesaire, ilimde bir şeyleri yok vesaire. Ya sen şimdi böyle peşin fikirli olma, bir gidelim dedi, bir bakalım dedi. Ondan sonra sen kararını verirsin. Hadi gidelim dedi, gittiler. Gittik diyor onun tekkesine diyor. Baktık ki Haris-i Muhasibi ihvanla birlikte yatsı namazını kıldı. Yatsıdan sonra peki bir mürit aş-ı şerif okudu. Biz üst kata çıktık dedi. Oradan dedi dinliyoruz bakalım ne yapacak şimdi bu? Cehalet mi ortaya koyacak yoksa ilim mi ortaya koyacak? Neticede Haris-i Muhasibi Kuddise Sirruhu başladı efendim o okunan aş-ı şerife mana vermeye. Ahmed İbn Hanbel baktım böyle sallanmaya başladı böyle. Ve dayanamadı güm yıkıldı gitti. Devrildi. Sonra bir müddet sonra ikaz ettim ona. Efendi Hazretleri ne oldu sana? Nedir? İşte baygınlık geçirdin, devrildin vesaire. Hasta mısın, usta mısın, ne yani vesaire. Yok, yok dedi. Bu adam dedi bu ayetlere mana verirken dedi. Bu söylediklerin nereden buldu dedi. Benim bilmediğim hadis-i şerif yoktur, dinlemediğim ulema yok dedi. Ki yani yazmış olduğu kitap zaten ilminin gazaretini yani birikiminin ne denli yüklü olduğunu gösteriyor. Müsned'i peki. Bununla birlikte bu adam nereden konuşuyor? Nereden konuşuyor? Verdiği mananın güzelliği karşısında kapasitem daraldı, beynim büzüldü. Mecburen yere düştüm diyor. Ulema-i Rasihun bunu yapıyor. Bir örnek vereyim size. Mesela diyelim ki Maracal Bahreyni yeltekiyan beynuhuma berzahullâ yabgiyan. Ehlullah'ın bir anlayışı var burada. Bir de Ulema-i Zahir'in bir anlayışı var burada. Ulema-i Zahir diyor ki o sadece kitapta kalmış. Öteye geçememiş yani. Duvara kadar geldi ama duvarın arkasına sızamayan alim diyor ki iki tane deniz karşı karşıya gelir. Ondan sonra bu denizin dalgası buraya vurur. Öbür denizin dalgası buraya vurur ama yine birinin suyu öbürüne karışmaz değil mi? Doğru. Bugün hakikaten öyle yani. Bakın Karadeniz'in suyu Marmara'ya gelsin, Marmara'nınkisi Ege'ye gelsin. Ne bunun suyu oraya gidiyor, ne onun suyu buraya geliyor. Allah-u Teala araya şöyle bir işte diyelim bir bulanık bir su koyuyor, bir perde. Yani hiç kimsenin sahasına geçmiyor. Denizlerde peki böyle bir kanun var. Bu manaya Allah-u Teala teması böyle buyuruyor. İki deniz karşı karşıya geliyor. Biri öbürüne vuruyor. Ne onun suyu ona karışıyor, ne onun suyu ona karışıyor. Arada bir perde var diyor Allah Celle Celle. Doğru mu? Doğru. Ama Seyyid-i Tüsteri diyor ki Naracanın bahreynin yentekiyani beynehuma barzakulla yabgiyan. Hak bir deniz diyor. Batıl bir deniz diyor. Hakkın dalgası batıla vurur, hak batıla karışmaz. Batılın dalgası gelir, hakkın denizine vurur, peki o da ona karışmaz diyor. Gördün mü manayı? Gördün mü? Bak biri ne kadar sathi kalıyor, öbürü ise aldı gidiyor. وَلَا تَكُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءُ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Mevla buyuruyor ki Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin diyor. Onlar diridir ama siz anlamıyorsunuz diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Tasavvufi, şu ulema-i rasihunun yani vermiş olduğu mana ayetin zahir manasına ters düşmeyecek. Ters düşmeyecek kesinlikle. Şimdi savaş yapıyoruz, savaşta vuruluyoruz, ölüyoruz. Şehit miyiz Allah'ın izniyle? Şehidiz. Mana bu mu? Bu. Evet doğru. Eyvallah. Ama Baba Nahcuvani Fütuhat-ı İlahiyesine diyor ki Baba Nahcuvani Nahcuvanlıdır. Sultan Fatih'in zamanında Anadolu'ya geldi. Nasreddin Hoca'nın memlekete Akşehir'e yerleşti ve bir Kur'an tefsiri yazdı. Katip Çelebi Keşfüzzun'da diyor ki hiçbir kitaba bakmadan Elhamdülillahi Rabbil Alem'den başladı, Minecidi ve Nas'tan çıktı. Tamam mı? Adam kitap yazıyor, bir tane kitaba peki efendim bakmıyor. Ya kitap mı yazıyor yoksa ona kitabı yazdırıyorlar mı? Yazdırıyorlar. O ise buraya mana veriyor. Diyor ki Allah yolunda öldürülenlere peki ölü demeyin derken demek istiyor ki tezkiye-i nefs ile, tasfiye-i derun ile yani işte tarikatla, zikirle, zikrullah ile rabıtası, murakabesi vesaire vesaire bir türlü tarikat işleriyle birlikte Mevla'nın yolunda yürüyen ve nefsi ölen, nefsini öldüren insana ölü demeyin diyor. Asıl evliyaullah Mevla'nın dostu peki diridir de ama siz anlamazsınız ki. Kim demiş efendi hasta? Hasta sensin sen, onlar hasta değil. Arabanın diyelim mesela kaputunda biraz bir eğrilik büyürlük olsa vesaire, bu araba peki hasta gitmez mi diyorsun? Araba gene gidiyor elhamdülillah. Ama ne olmuş et ve kemikte bir şeyler ezildi büzüldü vesaire, olay budur. Ama bir de madalyanın öbür yüzünden bak, onlar zindedir zinde. Ben hani mecazen hastadır diyoruz eyvallah. Ama velakin tasavvufi gözle baktığın zaman hasta onlar değil, hasta biziz, biz. Allah Celle Celal düştüğümüz yerden tekrar kalkmaya bizleri muvaffak eylesin. Yani sıradan avam bile bunu biliyorken eskiden bugün ulema bile hala buradaki ciddiyeti anlamış değil. İki tane muz var. Bir tanesi peki yapay, suni plastikten yapılmış muz var, elma, armutlar var. Yani işte yapay süs ya çiçekler var ya, onlar misali. Bazı ilimler var, böyle efendim yapay. Nedir yani? Dalından kopardığın elma değil veya muz değil ya, muz kokusu verilmiş, elma kokusu verilmiş ama yesene kardeşim. Lastik, tamam mı? Lastik ha. İlminde böyle lastiği var ama peki sanki efendim gerçek ilimmiş gibi gözüküyor. Hangi ilim? Bendeki ilim misal. Ya insan lastiğe peki yani muz der mi, gerçek muz der mi? Elmaya peki yapay elmaya hakiki elma der mi? Yok. Dememesi lazım. O misal bugün yapay suni bilgisayarım varsa ben alim oldum. Vay şükürde kitabım varsa uçtum gittim vesaire vesaire. Biraz sonra söyleyecek sultan önümüzdeki derste. Kimisi hidayeyi kendisine şeyh edinmiş. Kimisi peki usulü pezdeviyi ki Hanefi mezhebinde bir numaralı usulü fıkı odur. Birinci numara. Peki bunları kendisine üstad edinmiş vesaire. Ah ah. Ama bunların faydasını inkar etmiyor. Bunların gereğini inkar etmiyor mu Rabbani? Bunlar lazım ama burada kalma. Sen şimdi mesela ilmel yakın var, aynel yakın var, hakkal yakın var. Üç bilgi mertebesi bunlar. Üç bilgi mertebesi. İlmel yakın ne ya? Tamam bak kitaplara birer satırla peki izahını bulursun. İmam Rabbani ne diyor biliyor musunuz? Ne diyor biliyor musunuz? Ne diyor biliyor musun? Ben diyor ilmel yakini aynel yakinden, aynel yakini hakkal yakından ayırmak için 17 sene düşündüm diyor. 17 sene düşündüm. İmam-ı Rabbani'li kitap yok muydu? Tükürüğünü yediğim adam. Bak anlamıyorsun, anlamıyorsun. Anlamadığın için kalkıp gidiyorsun üstelik buradan. Veyahut da uyuyorsun değil mi? Ne kadar büzüldük görüyor musunuz? Büzül büzül büzül büzül, balon şişmişti böyle, ondan sonra havası kaçmaya başlayınca peki balon ne oluyor böyle? Büzülmüş, işe yaramaz bir hale düşmüş gibi oluyor falan filan. Bu işlerde delikanlı olmak lazım, delikanlı. Koca karı gibi ağzımız, burnumuz hani akıl yetersizliğinden buruştu gitti. Şehvete sıra geldiği zaman, dünyanın lezzetlerine geldiğimiz zaman hep delikanlıyız. Orada peki yani hiç anlamıyoruz, bilmiyoruz demiyoruz. Buralara geldiğimiz zaman almıyor kafam, çalışmıyor bilmem ne vesaire. Ama velakin 70 yaşında hanımın ölse hemen uşaklarına beni evlendirin diyorsun. Ne oldu sana peki? Üstelik de her şeyden düştün yani. Platinin zayıfladı, araba çekmiyor bilmem ne vesaire. Misali sürebildiğin kadar. Ya hoca izle işte darlatma beni ya vesaire falan filan. O işlere kafam çalışıyor da peki bu işe ne oluyor ondan sonra? Yok yok, dünya bizi yedi bitirdi. Cenab-ı Hak mahzunu mahfuz eylesin. Erzurumlu şair Emrah ne güzel söylüyor değil mi? Bak şair bu adam. Bu adam sığır çobanı ama nereden kesiyor? Şimdi bırak eskini ulemasını, ulema-i zahirini, bırak ulema-i rasihununu. Bana bir tane diyelim mesela bir şair Emrah gibi altyapısı zengin bir adam göster peki. Baba Sümmani gibi aşık göster. Nerede? Görmekten vazgeçtik. Duyan kim peki bunları? Kaç tanemiz duyuyor peki? O kadar zenginiz ki bizim marketimizde olmayan yok. Ama gelip de vitrine bile bakmaya tenezzül etmeyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. İksiri azamdır nutku ehlullah. Her nefeste haki kimya ederler. Hakkın esrarından onlardır agah. Velakin surette ihfa ederler. Bakma hakaretle dervişanlara. Köhne abadiken arifanlara. Varisi enbiya denmiş onlara. Mürde gönülleri ihya ederler. Emrahi cehdeyle hali haleyle. Kal ehli olandan infisa aleyle. Bak kale yakul diyenden kaç diyor. Ya kaçılır mı kardeşim? Ama adam nasıl bir kuyu bulduysa o kuyunun suyunu tattı, artık öbür kuyuların sularına bakmıyor. Emrahi cehdeyle hali haleyle. Kal ehli olandan infisaleyle. Erenleri bul da imtisaleyle. Seni de vasılı Mevla ederler. Seni de vasılı Mevla ederler. Emrah! Seni şair dediler ama sen veli misin ya? Kuddise sırrı. Bir kardeşimiz geçen hafta bir soru sordu. Burada cevap vermeye unuttum. Bir Müslüman baktığı zaman Allah'ın nuruyla bakar. Bu ne demek diyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İtteku, bu konu dışı bir şey şimdi. İtteku firastel mümin feinna yanzur bi nurillahi. Müslüman bakarken Allah'ın peki nuruyla bakar. Müslümanın bakışından sakının diyor Peygamberimiz. Kardeş diyor ki bu ne demek hocam diyor. Bak demin efendim bir şey söylendi. İmam-ı Rabbani buyurdu ki nefsi emmare, dört tane o karakter var ya, o efendim yani siyah leke, ibası tuğyanı, münazaası inkarı. Bu dört tane nefsi emmare, bu dört özellik olduğu sürece, tamam mı? Müslümanın bütün ibadetleri surette kalır, zahirde kalır, hakikatte bir şey arama. Arama. Resul-i Ekrem, burayı şimdi yani altın üstünü bir çiz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir Müslüman farzları yerine getirmekle Mevla'ya yaklaştığı gibi hiçbir şeyle Mevla'ya o kadar harika yaklaşamaz. Farzlarla yani çok mükemmel yanaşıyor ve yaklaşıyor kul Rabbine. Nafilelerle de, demin ki bahsedildi mesela, hocam anlattı burada. Nafilelerle de insan öyle bir makama gelir ki artık Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kulunun gören gözü olur. Soru soran abi dikkat ediyor musun şimdi bak? Nafilelerle peki kul öyle bir efendim çıtayı yakalıyor ki artık onun gözü sanki onun gözü değil. O Mevla onun gören gözü oluyor. Gören gözü oluyor. Peki duyan kulağı oluyor. Tutan eli oluyor. Yürüyen ayağı oluyor. Artık sen bakmıyorsun, Mevla bakıyor. Sen duymuyorsun, peki Mevla duyuyor. Sen tutmuyorsun, Mevla tutuyor. Sen yürümüyorsun, Mevla yürüyor. Yani gözün Mevla'nın olduğu. Allah-u Teala'nın peki gözü kulağı yoktur senin benim gibi. Ama bu ne demektir? Bu ne demektir? Mevla, sen bakıyorsun ya. Sen baktığına Allah-u Teala da baksa aynen senin gibi görüyor. Aynen senin gibi görüyor. Veya sen mesela kimsenin duymadığı bir takım şeyleri duyuyorsun. Ha eyvallah. Mevla da aynen onları duyuyor. Sen tutuyorsun ya mesela eyvallah. Mevla tutsa aynen senin gibi tutuyor. Şimdi Mevla bakmıyor sen bakıyorsun. Allah Celle Celal'in bakışı nasılsa senin bakışın da aynen böyle oluyor. Diyelim mesela Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Cabir ibn Abdillah ile radıyallahu anh ile yan yana yürüyorlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Cabir'e diyor ki Cabir gökyüzüne bak diyor. Bakıyor o gördüğün noktada kaç tane yıldız var? Cabir ibn Abdillah diyor ki 6 tane ya Resulullah. Resul-i Ekrem bir de ben bakayım bir bakıyor. Resul-i Ekrem diyor ki 6 tane yok diyor 11 tane var diyor. Kimsenin görmediğini görüyor. Çünkü Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun bakışlarına en harika makes olan, ayna olan zat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Bu gözle peki yani bakar diyor. Kim? Hangi mümin ama? Kamil mümin. Mutlak kemale masruftur. Resul-i Ekrem mümin diyorsa öyle yarım yamalak bilmem ne defolu ondan sonra işte arızalı bir müminden bahsetmiyor. İdeal bir Müslüman. Peki nefsi emmarın 4 kötü huyu eğer bizde hala var ise bu bakış yani bizde tam değildir, eksiktir. Ama nefsi emmarın 4 kötü huyu zımparet kursa o zaman peki sen Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun her türlü kemalatına, feyzi füyüzatına, tecelliyatına makes oluyorsun. Aynanın yüzünde eğer toz, leke olmazsa güneşin ışını komple yansıtır ayna. Ama aynanın yüzünde eğer bir takım lekeler var ise yansıma kırık olacaktır, eksik olacaktır. Bu aynen böyle yürür gider tarikat ve tasavvufta. Bir örnek vereyim sana. Hazreti Osman radıyallahu anh'a iki tane sahabe geldi. Birisinin ismini söylemeyeyim. Peki çünkü olayı o yaşadı. Hazreti Osman radıyallahu anh onlara şöyle bir baktı. Dedi ki sizin efendim yani birinizin gözünde zina eseri görüyorum dedi. İmam Kuşeyri anlatıyor bunu. Sahabe meğer yolda gelirken gözü bir kadına şöyle bir dokundu geçti. Ve Hazreti Osman radarda yakaladı. Dedi ki sizin birinizin gözünde dedi ben dedi zina izi görüyorum buyurdu. İşte bu. Nasıl oldu yani? Sen de Hazreti Osman sen de peki Allah'ın nuruyla bak. Mevlana Celaleddin Rumi Kuddise Sirruhu buyuruyor ki Mevla'nın dostunun Allah'ın nuruyla bakan insanın diyor kokusu bile Allah kokusudur diyor. Ne güzel söylüyor. Yani şimdi Allah'ın kokusu bizim bildiğimiz manada Allah'ın kokusu yoktur. Ama Arapçada, Arap dil ve edebiyatında min teşbih ma'kul bil mahsus diye bir kaide vardır. Yani zihinsel olan, akli olan bir olayı, hadiseyi müşahhas misalle örneklendirmek suretiyle anlatım sanatına binaen Mevlana böyle buyuruyor. Buyuruyor ki Mevla'nın dostunun kokusu bile Allah'ın kokusudur diyor. Evladım, çocuğum, oğlum gel yanıma diyor. Kokla bakayım benim sağımı solumu. İstediğin yerimi kokla. Eğer kokladığın yerden Allah kokusu gelmiyorsa orayı kes götür diyor. O ne oldu peki? Resul-i Ekrem anlattı bakışla alakalı. Buradan geç mesela. Kokusu, şusu, busu vesaire. Hep sultanın dediği gibi oluyor. Nefiste ne kadar bir organizasyon, değişim söz konusu oluyorsa hal ve hareketler, bakışlar, şunlar bunlar hepsi tamamen değişiyor. Ve Ehlullah der ki, Ehlullah'ın yanına giderken, Ehlullah'ın elini mi öpeceksiniz, ayağını mı öpeceksiniz, Ehlullah'a peki yani bir ünsiyette, bir muharefede, bir muanesede mi bulunacaksınız diyor. Önce yüzünüzü yıkayın da öyle onların yanına gidin diyorlar. Ama neyle yıkayın? Terkos suyuyla değil. Ya Ehlullah'ın elini öperken, yüzüne bakarken önce yüzünüzü, Allah korkusundan dolayı akan gözyaşlarıyla yıkayın da ondan sonra onların yüzüne bakın. Allah düştüğümüz yerden tekrar kalkmaya bizleri muvaffak eylesin. sohbetlere biraz fazla gidiyor ama yani bazı tehlikeler aklıma geliyor. Ona binaen böyle yani uzun konuşma cesareti buluyorum kendimde. Yani Allahu Teala bu kapıya zeval vermesin. Amin. Bir zamanlar efendinin affedersin emriyle burada işte 13-14 yıl buralarda efendim işte mektubat okuduk işte acizane haddimiz olmayarak. Ben şahsen yani istiyordum ki yani mektubatı anlayan da anlamayanın da elinde mektubat olsun. O şekilde anlamasak bile hiç olmazsa surette anlıyormuşuz gibi olalım diye tavsiyelerde bulunurdum kardeşlere, ihvana. Hani Resul-i Ekrem buyuruyor ya, Kur'an-ı Kerim'i okurken ağlayın buyuruyor. Ağlayamazsanız da ağlar gibi gözükün diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Hani Arapçamız yok, dolayısıyla efendim yani hocam biz anlamıyoruz vesaire, anlıyorum da anlar gibi, tamam mı? Elimizde mektubatı olsun diye. Ben de anlamadım yani ne oldu işte bir yerden öyle bir şey esti. Cemaate teşvik olsun dedi ki cemaat Müslümin elinizde mektubat olsun. Hiç olmazsa yani bu işi sevdiğimizi, bu kitabı bir yar ve sevgili gibi bağrımıza bastığımızı, gönlümüze koyduğumuzu bir görsün ya. Alem başta Mevla görsün. Size efendim meleklere karşısında iftihar ediyor. Bakın kullarıma, bak pazar sabahı şu tenha saat herkes yatakta, onlar atakta. Meleklerim ben bunlarla seviniyorum, gururlanıyorum diye. Mevla'yı bir sevindirelim ya, bir jest olsun en azından vesaire. Yalvarır gibi oluyordum böyle vesaire ama olmuyordu işte. Gaflet, ondan sonra nefis vesaire. Oradan buradan bizi tuşa getiriyordu gene. Efendi buradan efendim Beykoz'a gitti Tokatlı köyüne. Tokatlı köyüne gitti. Orada Horasan erenlerinden Akbaba yatıyor. Akbaba yatıyor orada. Bazen böyle tıkanma oluyor affedersiniz. Akbaba Zuhurat'ta buyurdu ki İsmail'a da mektubat okuyun, milletin elinde niye mektubat yok? Tamam mı? Burada ne oluyor, ne gidiyorsa kameraya çekiliyor senin anlayacağın. Onun için yani bakın şu anda mesela bir şeylere karar vermek lazım. Bir şeylere karar vermek lazım. Dünyada en büyük ibadet karar vermektir. Karar. Karar almaktır. Karar. Biz sadece şu an en aktif işimiz bu. Camiye gideriz, vaazı dinleriz ama bundan sonra peki asıl ondan sonra bir şeye karar vermek meseledir peki. Buraya kadar geliyoruz fakat ne yapmayı düşünüyoruz şu andan itibaren? Ya gideceğiz dışarıya işte lokantaya yiyeceğiz, içeceğiz bilmem ne veya eve gideceğiz, kafayı vuracağız vesaire falan filan şudur bu. Ama şu an bir yere saldırmak lazım. Yani şu kadar manevradan sonra, bu kadar peki harmandan sonra ulan şimdiye kadar böyle yaptım. Bundan sonra farklı olacağım deyip bir karar alabiliyor muyuz? Yok. Alıyorsak helal olsun. Olmuyorsa, almıyorsak iş bitmiştir. İş bitmiştir. İş bitmiştir. Allah kararsız kalmaktan ümmeti Muhammed'in mazlumları mahfuz eylesin. Amin.